Ayrım 29.
Başı alevler içinde yanıyordu. Sanki külhana düşmüş gibiydi. En sonunda bir yükleme yerine geldi. Bir galerinin derinlerine dalan mum gözüne ilişti. 30 merdiven inmişlerdi. Yaklaşık 210 metre ederdi bu. Bu beni daha ne kadar dolaştıracak acaba diye düşünüyordu. Hiç kuşkusuz ahıra gizleniyor bu yumurcak. Oysa soldaki ahıra giden galeri bir göçük sonu tıkanmıştı. Yolculuk böylece sürdü. Bir kez daha zor yürünen, daha tehlikeli bir yola dalmışlardı. Ürken yarasalar sağa sola kaçışıyor, gidip yükleme yerinin tavanına yapışıyorlardı. Etyen ışığı yitirmemek için adımlarını sıklaştırmak zorunda kaldı. Oğlanın girdiği galeriye daldı. Ne var ki yumurcağın bir yılan kıvraklığıyla rahatça geçtiği yerlerden o ancak ötesini berisini çizerek, çürüterek süzülebiliyordu. Bu galeri bütün eski yollar gibi toprağın sürekli ağırlığı altında daralmıştı, günden güne de daralıyordu. Kimi yerlerde daracık bir geçit haline gelmişti. Çok yakında bu da kapanacaktı. Yolun darlığı yetmiyormuş gibi çatlayan, yarılan kaballama kalasları sürekli tehlike yaratıyor, geçerken kılıç gibi sivri kıymıklarıyla etini biçmek, orasına burasına saplanmak için bekliyorlardı. El yordamıyla sağa solu yoklayarak, emekleyerek ya da sürünerek ilerliyordu. Ansızın bir fare sürüsü hızla ensesinden ayaklarına doğru dört nala koşup gitti. Allah kahretsin, hala gelmedik mi yahu diye homurdandı. Yorgunluktan beli kırılmış, soluk soluğa kalmıştı. Gelmişlerdi. Bir kilometre gittikten sonra sıçan yolu genişliyor, yolun çok iyi korunmuş bir bölümüne geliniyordu. Eski kömür taşıma galerisinin dibinde, katmanlar arasında enlemesine oyulmuş, doğal bir mağaraya benzeyen bir yerdi burası. Etienne durmak zorunda kalmıştı. Uzaktan çocuğun elindeki mumu iki taşın arasına koyduğunu, evine dönmekten büyük mutluluk duyan bir insanın rahat ve huzuruyla yan gelip oturduğunu gördü. Galeri enikonu döşenmiş, rahat bir eve benzemişti. Yerde bir köşeye atılan ekin saplarıyla yumuşak bir döşek oluşturulmuştu. Masa haline getirilen eski kalasların üzerinde ekmekten tutun da elmaya, yarı içilmiş şişelerce ardıç rakısına kadar her şey vardı. Tam bir kırkambardı burası. Haftalardan beri biriktirdiği bir ganimet, hatta işine yaramayan, salt zevki için çaldığı sabunlar, yer cilaları gibi şeyler bile üst üste yığılmıştı. Ve oğlan bu çalıntı eşyalar arasında bencil bir haydut gibi tek başına bunların keyfini çıkarıyordu. Etyen azıcık soluklandıktan sonra ''Hey buraya bak, sen hiç kimseyi düşünmez misin kuzum?'' diye bağırdı. ''Biz yukarıda açlıktan geberirken sen buraya inip rahat rahat tıkınıyor musun?'' Şaşkına dönen Janlin tir tir titriyordu. Ama gelinin Etyen olduğunu görünce korkusu çabucak geçti. En sonunda ''Akşam yemeğini buyurmaz mısın?'' dedi. ''Şöyle güzel bir ızgara morina balığına ne dersin ha? Ben yapayım da bak sen gör.'' Morina'yı elinden bırakmamıştı. Yepyeni güzel bir çakıyla, kemik saplı, üzerinde özdeyişler yazılı o küçük sustalı çakılardan biriyle balığın üstündeki sinek pisliklerini temizliyordu. Onunkinde sadece aşk sözcüğü vardı. ''Çakın çok güzel.'' dedi Etienne. ''Lady'nin armağanı.'' diye yanıt veren Janlin, Lady'nin bunu kendi emri üzerine Tetekup meyhanesinin önünde monsörlü bir işportacıdan çaldığını eklemeye de gerek görmedi. Morina balığının üstündeki pislikleri temizlemeyi sürdürerek örüngen bir havayla ''Benim evim çok rahat değil mi ha?'' dedi. ''Yukarıdan daha sıcak, ayrıca çok daha güzel kokuyor.'' Etyen işin aslını öğrenme merakıyla bir köşeye oturmuştu. Artık öfkesi geçmiş, bütün kusurlarına karşın bu yiğit ve becerikli yumurcağa ilgi duymaya başlıyordu. Gerçekten de rahat bir yaşam sürüyordu bu kovuğun içinde. Isı pek yüksek değildi. Yukarıda sert aralık rüzgarı zavallı yoksulların yüzünü gözünü çatlatırken burada mevsim dışı ılık bir hamam sıcaklığı vardı. Zaman geçtikçe galeriler zehirli gazlardan arınmıştı. Bütün giroz gitmiş, şimdi burada artık hafif bir karanfil kokusuyla keskinleşmiş gibi belli belirsiz bir eter kokusunu andıran o çürümüş tahta kokusu kalmıştı yalnızca. Açık sarı mermer renkleriyle yumak yumak bitkilerden, beyaz dantelden saçaklarla, inci ve ipek işlemeli kumaşlarla süslüymüş gibi duran kaballama kalasları gerçekten görülmeye değerdi. Kimisini mantarlar bürümüştü. Güneş yüzünü ömründe görmemiş bir sürü börtü böcek, beyaz kanatlı kelebekler, kar örümcekleri, soluk bir yığın hayvancık uçuşuyordu havada. "Peki burada korkmuyor musun?" diye sordu Etyen. Jenny şaşkın şaşkın onun yüzüne baktı. "Neden korkacakmışım? Benden başka kimse yok ki burada." Neyse, Moreno balığı sonunda ayıklanıp temizlenmişti. Çocuk küçük bir ateş yaktı, korları yaydı, balığı pişirdi, sonra bir ekmeği ikiye böldü. Bu son derece tuzlu bir yemekti ama sağlam mideler için gene de eşsiz bir tadı vardı. Etyen kendine düşen parçayı almıştı. "Biz yukarıda iğne ipliğe dönerken senin semirişinin nedenini şimdi anlıyorum. Biliyor musun ki senin böyle tıkınman domuzluktur. Peki evdekileri hiç düşünmüyor musun?" "Bak hele, neden düşünecekmişim onları? Sersemlik edeceklerini, akıllarını başlarına devşirsinler efendim." "Zaten bu işi gizli yapmakta haklısın. Çünkü baban hırsızlık ettiğini duysa derini yüzerdi seni." "Sanki burjuvalar bizi soymuyormuş gibi. Bunu sen kendi ağzınla söylersin hep. Maygrat'tan aşırdığım şu ekmek elbette ki adamın bize borçlu olduğu ekmekti." Genç adam ağzı dolu, kafası allak bullaktı. Hiç sesini çıkarmadı. Şu karşısındaki karanlık, anlaşılmaz zekası ve bir ilkel insan kurnazlığıyla yavaş yavaş eski hayvanlık çağına dönen şu basık burunlu, yeşil gözlü, kepçe kulaklı, kavruk insan bozuntusuna bakıyordu. Onu bu hale getiren maden ocağı bacaklarını da kırarak eserini iyice tamamlamıştı. "Peki ara sıra Lady'yi buraya getirmiyor musun?" diye sordu gene. Jeanne'nin hoş gören alaycı bir gülüşle "Şu ufaklığı mı?" dedi. "Yoo, hayır. Olur mu hiç canım? Kadınların çenesi düşüktür, gevezelik eder." Lady ile Bebert'e duyduğu o sonsuz küçümsemeyle daha bir süre güldü. Böyle sersem çocuklar dünyada görülmemiştir. Uydurduğu bütün martavalları yuttuklarını ve kendisini bu sıcacık yerde şu güzelim Morina'yı yerken onların elleri boş geri döndüklerini düşündükçe zevkten kıkır kıkır gülüyordu. Sonra da küçük bir filozof ciddiyetiyle "İnsanın yalnız olması daha iyi. O zaman hiç anlaşmazlık olmaz." diye ekledi. Etyen ekmeğini bitirmişti. Bir yudum ardış rakısı içti. Bir ara oğlanı kulağından tutup yukarı çıkarsa, babasına söylemekle gözdağı vererek bir daha hırsızlık etmesine engel olmaya kalkışsa, Jeanne'nin kendisine gösterdiği konukseverliğe ihanet etmiş olup olmayacağını düşündü. Ama sonra bu yeraltı sığınağını yakından inceleyince aklına bir fikir geldi. Yukarıda işler kötüye giderse günün birinde belki de kendisinin ya da arkadaşlarının işine yarayabilirdi burası, kim bilir. Çocuğa bundan böyle samanların üzerinde sızdığı zamanlar yaptığı gibi geceyi evinden dışarıda geçirmeyeceğini ant içirdi. Sonra da eline bir mum parçası alıp kendisi önden gitti. Öteberiyi toplaması için Jeanne'ni orada bıraktı. Moketta kız keskin ayaza karşın bir kalasın üzerine oturmuş sabırsızlıkla Etienne'i bekliyordu. Onu görünce hemen boynuna atıldı. Delikanlı bundan böyle kendisiyle görüşmeme kararını bildirince kız yüreğini bir bıçak yemiş gibi oldu. Ulu tanrım, ama neden? Etienne'i yeterince sevmiyor muydu ki? Delikanlı da dayanamayıp içeri girme isteğine yenilme korkusuyla kızı ana yola doğru sürüklüyor, ona en tatlı sesiyle kendisini arkadaşlarının gözünde zor duruma düşürdüğünü, siyasal davasına zarar verdiğini anlatmaya çalışıyordu. Kız bu sözlere pek şaştı. Bunun siyasal davaya ne zararı olabilirdi ki? Sonunda genç adamın kendisiyle ortalarda gözükmekten utandığını düşündü. Buna hiç mi hiç alınmadı. Çok doğal bir şeydi bu. Hatta herkese ayrılıyorlarmış izlenimini vermek için ele güne karşı kendisine bir tokat atmasını önerdi. Böylece ara sıra kaçamak olarak görüşürlerdi. Moketta kız çılgınlar gibi yalvarıyordu. Herkeslerden saklanacağına, evine geldiği günler onu 5 dakikadan fazla tutmayacağına yeminler ediyordu. Bu sözler karşısında son derece duygulanan Etienne hep yüz geri ediyordu. Ayrılmaları gerekiyordu. Bunun üzerine gitmeden önce hiç değilse kızı son bir kez öpmek istedi. Yürüye yürüye Monson'un ilk evlerine gelmişlerdi. tabak gibi dolunayın parlak ışıkları altında tam birbirlerine sarıldıkları anda sanki bir taşa takılmış gibi şiddetle yerinden sıçrayan bir kadın geçti yanlarında. Kaygılanan Etienne, bu da kim diye sordu. Catherine diye yanıt verdi mokette kız. Jean Bart'tan dönüyor. Kadın şimdi başını önüne eğmiş, bitkin, yorgun bir halde bacakları titreye titreye gidiyordu. Genç adam da bu durumda görülmüş olmanın üzüntüsü içinde, nedensiz bir vicdan azabıyla yüreği parçalanarak kızın arkasından bakıyordu. Ama o da başka bir erkekle yaşamıyor muydu? Üstelik gene bu aynı yerde, Requalart yolu üzerinde, kendini o adama teslim ettiği zaman Etienne'e aynı acıları çektirmemiş miydi? Ama buna karşın gene de ona aynı acıyı çektirdiği için son derece üzülüyordu. Mokette kız giderken ağlayarak genç adama "Sana bir şey söyleyeyim mi?" diye mırıldandı. "Sen başka birini sevdiğin için beni istemiyorsun." Ertesi gün hava çok güzeldi. Dona çeken bir günün bulutsuz, berrak göğü altında, kas katı toprağın ayaklar altında billur gibi çınladığı o güzel kış günlerinden biriydi. Jeanlin daha saat 1'de evden kaçmıştı ama kilisenin ardında Bebert'i beklemek zorunda kaldı. Anasının gene bodruma kapadığı Lady'siz gideceklerdi, az kalsın. Neyse ki daha sonra kızı bodrumdan çıkarıp koluna bir sepet takmışlar. Akşama bunu ağzına kadar hindiba doldurup getirmezse onu bütün gece gene farelerle birlikte bodruma kapatacaklarını söylemişlerdi. Zavallı kız öyle korkmuştu ki hemen gidip hindiba toplamak istiyordu. Jeanlin onu bu fikirden caydırdı. Daha sonra hep birlikte gidip toplarlardı. Resenör'ün tombul dişi tavşanı Polonya uzun zamandan beri zihnini kurcalıyordu. Tam avantajın önünden geçerken tavşan dışarı fırladı. Oğlan bir sıçrayışta hayvanın kulaklarından yakalayıp bir çırpıda Lady'nin sepetine tıktı. Sonra üçü birlikte dört nala oradan kaçtılar. Şimdi tavşanı tazı gibi ta ormana kadar koşturarak ne kadar eğleneceklerdi. Ne var ki başka iki arkadaşla birlikte birer bardak bira içtikten sonra şimdi de daha önceden kararlaştırdıkları çevgen partisine başlayan Zachary ile Moketi seyretmek için durdular. Oyunun ödülü Resenor'a teslim edilen yepyeni bir kasketle kırmızı bir boyun atkısıydı. Dört oyuncu iki takıma ayrıldılar. İlk aşama olarak aşağı yukarı 3 kilometre tutan Varrox ile Pilot çiftliği arası seçildi ve ilk eli Zachary kazandı. Bu arayı ancak 8 vuruşta alabileceğini ileri süren Moket'e karşılık o 7 vuruş yeterli demişti. Şimşir ağacından yapılmış yumurta biçimindeki küçük topu sivri ucu yukarı gelecek biçimde oturttular. Hepsinin elinde birer çevgen vardı. Bu düz uzun bir çomaktı. Ucunda dikey konmuş bir demir tokmak, sapında da sımsıkı bağlanmış bir ip vardı. Onlar oyuna başladıklarında saat 2'ydi. Zachary 3 vuruşluk birinci el için bir büyük usta böbürlenmesiyle topun başına geçti. Pancar tarlalarına doğru vurdu. Top 400 metreden daha uzağa düştü. Bu oyun birkaç kişinin ölümüne yol açtığı için köy içinde ve ana yollarda oynanması yasaklanmıştı. Zachary gibi sağlam yapılı bir delikanlı olan Moket de topun başına geçti ve bir vuruşta yaklaşık 150 metre geri attı. Ondan sonra oyun böylece sürüp gitti. Takımın biri topu ileri gönderiyor, öbürü geri atıyordu. Bütün bu işler koşarak yapılıyordu. Sürülüp bırakıldıktan sonra kas katı kesilen donmuş topraklar ayakları perişan ediyordu. Jeanlin, Bebert ve Lady önce büyük vuruşların heyecanına kapılıp bir süre oyuncuların ardından koştular. Sonra sepetin içinde sallayıp durdukları Polonya akıllarına geldi. Tarlaların ortasında oyundan vazgeçip umdukları kadar hızlı koşup koşmayacağını merak ederek dişi tavşanı sepetten çıkarmışlardı. Hayvan ok gibi fırladı ve tam bir saat sürekli yön değiştirmelerle tavşanı korkutmak için naralar atarak ardına kadar açılıp boşlukta kapanan kollarla dört nala bir koşuşmadır git başladı. Eğer tavşan gebe olmasaydı onu dünyada yakalayamazlardı. Yorgunluklarını gidermek amacıyla bir parça soluklandıkları sırada bir takım küfürler işitince başlarını çevirdiler. Gene çevgen oynayanlara rastlamışlardı. Zachary az kalsın kardeşinin kafasını yarıyordu. Oyuncular dördüncü ele gelmişlerdi. Pilot çiftliğinden Quatre Chemise, oradan da Monteur'e gelmişlerdi. Şimdi de 6 vuruşta Predevaşer'i tutacaklardı. Bir saatte 2,5 fersah demekti bu. Arada Vincent meyhanesinde ve Trossage birahanesinde birer bardak bira da içmişlerdi. Bu kez el Noket'teydi. 2 vuruşu daha kalmıştı. Artık yengiden kesinlikle emindi ama tam o sırada alaycı bir sırıtışla oyun hakkını kullanan Zachary öyle ustaca bir vuruş yaptı ki top gidip derin bir hendeğin içine düştü. Moket'in takım arkadaşı topu oradan çıkaramadı. Çıkaramayınca da felaket oldu. Dördü birden bağırışıyordu. Berabere durumda olduklarından oyun iyice kızışmıştı. Yeniden başlamaları gerekiyordu. Predevaş'tan Herb Rozaz'a 2 kilometre bile yoktu. Yani 5 vuruş. Orada Le Renard'a uğrayıp soğuk birer bira içeceklerdi. Ama Jali'nin aklına başka bir fikir gelmişti. Geçip gitmelerini bekledi. Sonra cebinden bir ip çıkarıp bununla Polonya'nın sol arka bacağını bağladı. Sonuç pek eğlenceli oldu. Tavşan 3 haylazın önünden koşuyordu. İp engel olduğundan öne doğru uzuyor ve kalçasını öyle içler acısı biçimde çalkalıyordu ki çocuklar ömürlerinde hiç yapmadıkları kadar gülüyorlardı. Sonra hayvan 4 nala koşabilsin diye ipi boynuna bağladılar. Tavşan yorulup durunca hayvanı tıpkı küçük bir araba gibi karnının üzerinde ya da sırt üstü sürüklüyorlardı. Bu böylece bir saatten beri sürüyordu ki Crochet ormanından bir kez daha oyunlarını kestikleri çevgencilerin sesi gelince artık soluk alacak hali kalmayan tavşanı hemencecik sepete soktular. Zachary, Moket ve öbür ikisi hedef edindikleri meyhanelerde birer bardak bira yuvarlayacak kadar dinlendikten sonra hiç durmamacısına kilometreleri yutuyorlardı. Herb Rosses'ten Boucher'e, oradan Croque de Pierre'e, oradan da Chamblay'e geçmişlerdi. Buz üstünde kayan topu durmadan izleyen adamların tepinmesi altında donmuş toprak güm güm ötüyordu. Tam da oyuna elverişli bir mevsimdi bu. Pabuçlar çamura saplanmıyordu, düşüp bacaklarını kırma tehlikesi yoktu. Kuru havada topa her vuruş tüfek gibi patlıyordu. Adeleli eller sopaların ip sarılı sapına yapışıyor, bütün vücut bir öküzü öldürecekmişçesine öne doğru atılıyordu. Ve bu böylece saatlerce sürüyordu. Hendeklerin, çitlerin, yol kıyısındaki tümseklerin, tarlaları çevreleyen alçak duvarların üzerinden atlanıyor, ovanın bir ucundan öbürüne koşuluyordu. Buna dayanabilmek için insanın körük gibi sağlam ciğerleri, çelik gibi dayanıklı diz kapakları olmalıydı. Kazmacılar madende paslanan bedenlerini büyük bir tutkuyla açıyorlardı. 25 yaşındaki çılgınlar kimi zaman tam 10 fersah koşarlardı. Yaş 40'ı bulunca da çevgen oyunu bırakılırdı çünkü o zaman vücut çok ağırlaşırdı. Saat 5'i çaldı. Karanlık çökmeye başlamıştı bile. Kasketle kırmızı boyun atkısını kimin kazanacağını belirlemek üzere Vandeme ormanına kadar bir el daha oynamaya karar verdiler. Zachary siyasete karşı o her zamanki alaycı ilgisizliğiyle herkesle şakalaşıyordu. Orada toplantı yapan arkadaşlar arasına düşmek pek eğlenceli olurdu doğrusu. Jarlin'e gelince işçi mahallesinden ayrıldığından beri tarlaları arşınlarmış gibi yaparak adım adım ormana yaklaşıyordu. Vicdan azabı ve akşama yiyeceği dayağın korkusuyla kıvranan Lady, Varrox'a dönüp hindiba toplamaktan söz açınca oğlan öfkeyle onu sertçe payladı. Ne yani, toplantıyı kaçıracaklar mıydı? Kendisi ihtiyarların neler söyleyeceklerini dinlemek istiyordu. Beri yandan da Bebert'i itiyor, Polonya'yı çözüp taşla kovalayarak orman yolunu ağaçların başlangıcına kadar neşelendirme önerisinde bulunuyordu. Oğlanın gizli amacı hayvanı öldürüp Rickward'daki inine götürmek, sonra da afiyetle yemekti. Tavşan burnunu kıpır kıpır oynatıp kulaklarını kıstı, gene koşmaya başladı. Taşlardan biri suratının derisini yüzdü, başka biri kuyruğunu yaraladı. Kaçak haylazlar ağaçların ortasındaki alanda dikilen et yenli Mano'yu görmeselerdi, hayvancağız artan karanlığa karşın oracıkta kesinlikle ölürdü. Çocuklar çılgınlar gibi hemen tavşanın üzerine atıldılar, onu yakalayıp çarçabuk sepete tıktılar yine. Bu sırada Zachary, Moket ve öbür iki delikanlı son vuruşu yapmışlar ve topu ağaçların ortasındaki alanın birkaç metre yakınına fırlatmışlardı. Böylece hepsi birden buluşma yerine gelmişti. Karanlık tüm yöreye çöker çökmez dümdüz ovanın yollarında, patikalarında, ormanın morumsu ağaçlarına doğru süzülen tek tek ya da toplu gölgeler upuzun kuyruklar halinde belirdi. Bütün işçi mahalleleri boşalıyordu, kadınlarla çocuklar bile apaydınlık gök altında gezintiye gider gibi ormanın yolunu tutmuşlardı. Yollar artık iyiden iyiye kararmıştı. Aynı amaca doğru akan bu yürüyüş halindeki insan seli görünmüyordu. Tek bir ruh gibi ilerleyen bu belirsiz kitlenin ayak sesi işitiliyordu yalnız. Çitlerin arasından, çalıların içinden hep aynı hafif hışırtı, gecenin karanlığında yükselen seslerin belirsiz fısıltısı işitiliyordu. Kısrağına binmiş, tam da o saatte evine dönmekte olan Bay Hanabo da o görünmez seslere kulak kabarttı. O güzel kış gecesinde gene sevişen çiftlere ağır ağır gezinen büyük bir kalabalığa rastlamıştı. Sevdalılar gene dudak dudağa vermiş, duvarların arasında keyif çatmaya gidiyorlardı. Önüne gelen hendeğin dibine yuvarlanan kızlarla, para pul istemeyen tek eğlenceyle tıka basa doyan baldırı çıplak oğlanlara o her zamanki rastlayışı değil miydi bu? Bu sersemler yaşamın biricik mutluluğuna, sevişme olanağına sahip bulundukları halde yaşamlarından yakınırlardı bir de. Yeryüzündeki kadınlardan biri işte böyle taş toprak üzerinde ama bütün benliğiyle kendisine teslim olsa her şeye yeniden başlayabilir, açlığı da ölümü de göze alabilirdi. Onun derdinin çaresi yoktu. Bu yoksul insanları kıskanıyordu aslında. Öpüşme seslerinden başka şey duymadığı bu kapkara kırların dibinde bu uzun gürültülerden umutsuzluğa kapılarak başı önünde atının ağır yürüyüşüyle evine dönüyordu. Toplantı yeri ormanın içinde ağaçları yeni kesilmiş Plan de Dam adını verdikleri geniş düzlüktü. Tatlı bir eğilimle aşağı doğru uzanan bu alan yüksek ağaçlarla yosunların yer yer yeşile boyadığı dimdik ve düzgün gövdeli şahane gürgenlerin beyaz sütunlarıyla çevrilmişti. Devrilen devler hala otların arasında yatıyordu. Solda da kesilip biçilmiş, geometrik biçimler verilmiş bir kereste yığını duruyordu. Hava karardıkça soğuk artıyor, buz tutan yosunlar ayaklar altında çıtırdıyordu. Toprak zifiri karanlıktı. Ağaçların en üst dalları yavaş yavaş yükselerek yıldızları söndürmekte olan dolunayın aydınlattığı soluk gökyüzüne kara gölgeler halinde düşüyordu.